Ayrım 8.
Sayfa 150. İtalya'nın Padova kentinde Santa Maria dei Ciechi adıyla konuşturulan kurum bir lonca özelliği taşımaktaydı. Buraya üye körler birbiriyle dayanışma içinde ve tüzük denebilecek bir kurallar dizinine uygun olarak çalışırdı. Bu kurallar üyelerinin birbirlerinin dilendiği yerlerde dilenmemesini, toplanan paraların kuruma getirilerek orada eşit şekilde paylaşılmasını, hatta dilenci körlerin diğer bir kör dilencinin yanındaki gören yardımcısını çalmasını engelleme gibi çeşitli düzenlemeler getirmekteydi. 1361 yılında yine İtalya'nın Palermo kentinde kurulmuş olan Kör Biraderler Örgütü çalışmalarının ağırlığını müziğe vermiştir. Bu lonca bir müzik akademisi kurmuş ve yüzyıllar boyu körlerin müzik alanında eğitilmesini sağlamıştır. Bu akademiden yetişen körlerden bazıları Rönesans döneminin önemli müzik adamları olarak ün kazanmıştır. 1411 yılında Strasbourg'da, 1480'de Frankfurt'ta benzer örgütlerin kurulduğu kayıtlara geçmiştir. Ancak bu örgütlerin dışında başta Almanya, İtalya, Fransa, İspanya olmak üzere Avrupa'nın hemen hemen her yöresinde kör biraderlik örgütü kurulmuştur. Bu örgütler genellikle bir azizi başkan yapar ve üyelerin uyacağı kuralları kapsayan tüzük benzeri bir kurallar dizini oluştururdu. Biraderlik örgütleri her türlü kaynaktan yardım sağlamaya çalışırdı. Bu kaynaklar arasında zenginler, şehir yönetimleri, yerel yöneticiler ve krallar bulunurdu. Bu dönemlerde körlerin dışında diğer özürlülerin de pek çok lonca oluşturduğu görülmektedir. Körler biraderlik örgütlerinin genel amaçları üyelerini ahlaki ve dini yönden eğitmenin yanı sıra onlara ekonomik bazı çıkarlar sağlamaktır. Genel olarak tarihin önceki dönemleriyle karşılaştırıldığında feodal dönemin dayanışma şeklinde örgütlenmiş loncalarının son derece önemli işlevler gördüğü toplumda körlerin daha fazla fiziksel ve ekonomik güvenlik duyarak bir yaşam sürdürdüğü söylenebilir. Hele hele kör erkeklerin forsa, kadınların da fahişelik amacıyla alınıp satıldığı eski Yunan ve Roma'nın altın çağlarındaki yaşantılarıyla karşılaştırıldığında bu dönemin çok daha insancıl olduğu söylenebilir. Ancak Löwenfeld bu biraderlik örgütlerinin çoğunlukla dilenciliği daha iyi yapmak amacıyla kurulmuş örgütler olduğuna değinerek, körleri korumayı amaç edinmiş bu örgütlerin gerçekte üyelerinin çoğuna kendi başlarına dilencilik yaparak kazandıklarının dışında bir yardımın bulunmadığını belirtmektedir. Löwenfeld, 1975, sayfa 40-41. Avrupa'da körlere yönelik sosyal yardım hizmetlerine geçiş. Orta çağın sonlarına doğru kilisenin toplumsal yaşamı düzenleyen kurumu olma özelliğinin azalmasıyla birlikte feodal üretim biçiminin yerini yavaş yavaş kapitalist ilişkiler almaya başlamış, ortaya çıkan geçiş dönemi çeşitli alanlarda otorite boşlukları ortaya çıkarmıştır. Bir yandan feodalizmin çözülmesiyle işlediği topraklardan uzaklaşarak yaşamını sürdürebilmek için geniş kitlelerin başka yörelere göç etmek durumunda kalması, diğer yandan gücü zayıflayan ve dolayısıyla denetimi elinden yavaş yavaş kaçıran lonca sistemi, kilisenin zayıflayan etkinliğiyle birleşince pek çok kişinin işsiz kalmasına yol açmıştır. İşsiz kalan geniş kitlelere iş olanağı sağlayacak gerekli mekanizmalar ve uygun üretim biçimi henüz geliştirilememiş olduğundan, kitlenin önemli bir kısmı işsiz, güçsüz ve zor koşullarda yaşamak zorunda kalmıştır. Feodalizmin sonları ve kapitalizmin ilk gelişme dönemine rastlayan bu dönemdeki toplumsal çöküntünün önüne geçmek ve sıkıntı içinde bulunan insanlara yardım etmek üzere, Orta Çağ'ın son dönemlerine doğru çeşitli yerel ve merkezi yönetimler tarafından bazı önlemlerin uygulamaya konduğu görülmektedir. Çeşitli nedenlerle topraktan koparılan köylüler kentlere yoğun şekilde göç etmeye başlamış, bu gelişme bir yandan kent yönetimlerini güçlendirirken, diğer yandan kilisenin gücünü ve etkisini azaltıcı bir işlev görmüştür. Kent yönetimleri kendilerini geçim derdine düşmüş geniş bir kitlenin sorunları ile yüz yüze bulmuştur. Önceleri kırsal kesimlerde bir kimsenin yoksulluğu toplumun bütününü ilgilendirirken, çok sayıda insanın yaşadığı ve birbiriyle karmaşık ilişkiler içinde olduğu kentlerde, muhtaçlara yönelik sorumluluk duygusu yavaş yavaş azalma göstermiştir. Bu gelişmenin sonucu olarak kentlerde bireysel sorumlulukların yerini sosyal hizmetlerin alması gerekliliği ortaya çıkmıştır. Kentleşme gerçek anlamıyla bir sonraki yüzyılda görülecek olmakla birlikte, Orta Çağ'ın sonlarına doğru şehir belediyeleri yoksul hemşehrilerine yardımı hizmet alanları içinde görmeye başlamıştır. Fransa Kralı 1. François, 1494-1547, 1536 yılında yayımladığı bir fermanla belediyelerin yoksulların bakımından sorumlu olmasını emretmiştir. Bilindiği gibi 1536 tarihi Osmanlı İmparatorluğu için son derece önemli bir tarihtir. Osmanlı tahtında Kanuni Sultan Süleyman oturmaktadır ve 3 kıtaya yayılmış imparatorlukta sosyal yardım ve bakım hizmetleri de dahil her alanda altın çağı yaşanmaktadır. Yukarıdaki fermanı yayımlayan Fransa Kralı 1. François, Avusturya İmparatoru Ferdinand'ın baskısı karşısında 1534'te Kanuni'ye bir mektup göndermiş ve yardım istemiştir. Kanuni, Ferdinand'a gönderdiği o ünlü mektubunda Fransa Kralı'nı rahat bırakmayacak olursa çizmelerini giyeceğini belirterek yeri göğü titretmiştir. İşte Kanuni'nin korumak için çizmelerini giyeceği kral, 1536 yılında ülkedeki sosyal hizmetlerin geliştirilmesi konusunda kilometre taşı olan bu fermanı yayınlayan 1. François'dan başkası değildir. 1536 yılında Fransa'ya kapitülasyonlar tanınmış ve Fransa en çok kayırılan ülke konumuna gelmiştir. İster istemez insanın aklına şöyle bir soru geliyor. Kapitülasyonlar yoluyla Osmanlı İmparatorluğu tarafından Fransa'ya en çok kayırılan ülke statüsü verilmesi ve Fransa Kralı'nın ülkedeki sosyal hizmetlerin geliştirilmesiyle ilgili yayımladığı fermanın aynı tarihte olması gerçekten bir rastlantı mıdır? Avrupa'daki özürlü ve muhtaçların kitabın bu kısmına kadar anlatıldığı şekliyle yaşamakta olduğu son derece elverişsiz koşullarıyla kitabın ilerideki bölümlerinde yer verilecek Osmanlı'nın gelişmişliği bir araya getirildiğinde bunun rastlantı olmayacağı kolaylıkla anlaşılacaktır. Osmanlı'nın sosyal yardım ve bakım hizmetlerini daha çok vakıflar yoluyla çözdüğü, buna karşın Fransa Kralı'nın bu hizmetlerin görülmesine yerel yönetimleri öne çıkararak Osmanlı ile aynı uygulamayı gerçekleştirmediği savı da bu iki olayın aynı yılda gerçekleşmesinin rastlantı olmadığı gerçeğini değiştirmemektedir. Çünkü doğal olarak her ülke sorunlarını kendi gerçekliği ve kültür yapısı gelenekleri içinde çözmek, ülkesinde yaşayan insanların yaşantısını iyileştirmek durumundadır. 1536 tarihli bu fermandan sonra 1544 yılında çıkarılan yoksulluk vergisini uygulamak üzere Paris'te bir yoksulluk bürosunun kurulduğu görülmektedir. Matson, 1990. Löwenfeld bu konuda Kral 1. François'ın oğlu 2. Henri'nin 1519-1559 ilk kez Paris'te ve daha sonra tüm ülkede uygulanan yoksullara yardım vergisi koyduğunu, kralın bu fermanının 1554 yılında yayımlandığını belirtmektedir. Avrupa'nın diğer ülkelerindeki yerel yönetimler de muhtaçlar için programlar uygulamaya başlamıştır. 1437 ve 1525 yılları arasında başta Almanya'nın çeşitli kentlerinde bu tür uygulamalar görülmektedir. Örneğin Frankfurt kentinde 1437, Köln'de 1450, Antwerp'te 1458 tarihlerinde fakirlere yardım büroları kurulmuştur. Antwerp kentindeki yoksullara yardımla ilgili görevli aynı zamanda körlerin, sağırların, akıl hastalarının ve öksüzlerin bakımıyla da görevlendirilmiştir. Ancak o devirlerdeki bu tür hizmetlerin günümüzde anlaşıldığı şekliyle düzenli bir sosyal yardım örgütlenmesi olmadığı doğaldır. Yerel yönetimlerin yoksulların sorunlarına ilişkin sorumluluk taşıması gerektiği düşüncesi, Hristiyanlıktaki reform hareketlerinin toplumsal etkisinin bir sonucu olmuştur. Reform hareketlerinin öncüsü Protestanlığın kurucusu Luther, 1483-1547, bütün Hristiyan dünyasında yapılması gereken önemli işler arasında dilenciliğin ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. Protestanlığın Batı toplumlarındaki etkisi sonraki yüzyıllarda da artarak sürecektir. Luther'in getirdiği Protestanlık mezhebinin çalışma ahlakı, uzun dönemde o güne kadar alınmış her türlü yerel önlemden daha etkili olmuştur. İngiltere'de Kral 8. Henry, manastır ve dinsel kurumlara karşı yürüttüğü mücadeleyle bu kurumları otoritesi altına alırken, bir yandan da körler biraderlik örgütlerini ortadan kaldırarak ülkesine benzer gelişmenin yolunu açmıştır. Orta çağın sonlarında kilisenin iyice zayıflaması nedeniyle yürütülemeyen yoksullara ve üzürlere yönelik sosyal yardım hizmetlerini devlet üstlenmek zorunda kalmıştır. İngiltere'de 16. ve 17. yüzyılda uygulamaya konan yoksulluk kanunları, kendi kendisine geçimini sağlayamayacak durumdaki insanlara kamunun daha yakın ilgi göstermesini sağlamış, vergi gelirlerinin bu kimselere yardım amacıyla kullanılmasını getirmiştir. Yerel yönetimler yoksullara yapılacak yardımların idaresi ve finansmanıyla görevlendirilmiştir. 1573 yılında çalışamayacak durumdaki yoksullara destek sağlayabilmek için mülkiyet vergisi getirilmiştir. 1601 yılında Kraliçe 1. Elizabeth bir yoksulluk kanunu yürürlüğe koymuş, bu kanun 1948 yılına kadar yürürlükte kalmıştır. Bu yasayla yoksullar toplumun saygın üyeleri olarak görülmektedir. Muhtaçlar 3 kategoride ele alınmaktadır. Çırak olabilecek, yani yeni bir iş öğrenebilecek kimseler, çalıştırılabilecek durumda olanlar, yeni bir işe yerleştirilebilecek durumda bulunanlar, yalnızca Darülaceze ya da o dönemin ilk iş evleri denen bir nevi korumalı iş yerlerinde barındırılması zorunlu olan kimseler. Bu kimseler için yapılacak harcamalar yoksulluk vergilerinden sağlanmaktaydı. Ne var ki uygulamada pek çok durumda yoksulların aldığı yardım asgari düzeyde kalmıştır. Yine yoksul aile bireylerinden birinci derecede akrabaların sorumlu olması uygulaması sürmüştür. 1662 yılına çıkarılan başka bir kanun, refah düzeyi yüksek mahallelere taşınan yoksullara o yörelerde yapılması gereken yardımı sınırlamaktadır. Bu yasayla yoksul duruma düşen kimsenin geldiği yere dönmesinin sağlanması amaçlanmıştır. Yukarıda sıralandığı şekilde feodalizmden merkantilist ve daha sonra endüstri devrimine geçiş sırasında toplumda yaşanan sarsıntıları ve özellikle avantajsız durumda bulunan yoksul özürlerin çektiği sıkıntıları ve sancıları bir nebze olsun düzeltmeyi hedefleyen bu tür mevzuat önlemleri ihtiyacı karşılamaktan son derece uzaktır. Kırsal arazilerin koyun sürülerinin sahipleri tarafından çevrilmesi sonucu bu yörelerden kentlere yönelen yoğun göç dalgası, sanayi devriminin ortaya çıkardığı herhangi bir hakkı bulunmayan düşük ücretli bir işçi sınıfının sefalet içindeki yaşamını Charles Dickens'ın romanlarında dramatik olarak izlemek mümkündür. Hatta o dönemlere ilişkin yoğun çocuk işçi çalıştırma uygulamasına değinilirken, vardiyalarda hiç durmadan çalışan çocukların aynı yatakta uyumasından söz edilirken, yatakların hiç soğumadığı anlatılır. Alınan bunca önleme karşın Avrupa'da genel olarak dilenciliğin yaygınlık kazandığı ve ciddi bir toplumsal gerçeklik haline geldiği dikkat çekmektedir. Körlerin de o önemli bir kısmını içinde barındırmış Avrupa'da o dönemlerde rastlanan dilenciliğe biraz daha yakından bakmak, toplumsal yaşamın mahiyeti hakkında oldukça net bilgi verecektir. Fransa Enstitüsü üyelerinden F. Funk Brentano'nun belirttiğine göre 1610-1643 yılları arasında tahtta kalmış olan 13. Louis'nin son yıllarında Paris'teki dilencilerin sayısı 40 bini bulmuştur. Bu sayının o günkü Paris nüfusu içinde çok kalabalık bir topluluğa işaret ettiğine değinmektedir. F. Funk Brentano 55 Prisons d'Autrefois. Aynı şekilde Duc de Saint-Simon'un 1709 kışıyla ilgili olarak verdiği bilgiler, Fransa'daki dilenciliğin ne boyutlara geldiğini göstermesi açısından önemlidir. Bu konu da şunları ifade etmektedir. 1709'da ortaya çıkan şiddetli kış koşulları yoksulları büyük bir geçim sıkıntısına düşürmüş, bu kötü durum zenginlerin acıma duygusunu kamçılayarak pek çok sadaka dağıtılmasına neden olmuş, bu durumdan ilham alan kral derhal sadaka vergisi koyarak bu verginin tümünü kendi hazinesine aktarmıştır. Ünlü toplumcu düşünür Saint-Simon bu durumun yoksulların büsbütün aç kalmasına neden olduğunu, zenginlerin ise konan bu yeni vergiyi ödedikten sonra bir daha sadakaya yönelmediğini belirtmektedir. Saint-Simon sadaka vergisinin o şiddetli kıştan sonra da yıllarca devam ettiğini yazmaktadır. Ayrıca 18. yüzyılda Fransa'da yoksulluğun boyutlarının artması, düşünürlerin bu konuyla geniş ölçüde uğraşmasına yol açmış, yoksulları ifade etmek üzere kullanılan sans-culotte, donsuzlar kavramı çerçevesinde bu kesimleri geniş ölçüde etkilemiştir. Dilenciliğin Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde artması üzerine bu durumu denetim altına almak zorlaşmıştır. Bunun üzerine tek tek devletler çeşitli zamanlarda ve durumun ağırlığına uygun olarak bir takım politikalar geliştirmek zorunda kalmış, çeşitli önlemler almak yoluna gitmiştir. Bu önlemler arasında başka yerlere sürgün, yol yapımı, kanal açma, maden işçiliği ve hapishanelere koymak gibi yöntemler yer almaktadır. İngiltere'de 1597 tarihli serserilik kanunu dilencilerin deniz aşırı ülkelere, Fransa'da 18. yüzyıl başlarında aynı şekilde yeni dünyadaki sömürgelerine sürgüne gönderme uygulamasına yönelmiştir. Bu ve benzeri şekilde uygulanan cezaların dilenciliği caydırmaya yetmediği görülerek 19. yüzyılın başlarında bu kimselerin ıslah edilmesi, belli bir işte ücret karşılığı çalıştırılarak topluma kazandırılabileceği düşüncesi yaygınlaşmaya başlamıştır. Fransa parlamentosuna dilenciliğin önlenmesi konusunda sunulan bir raporda, Avrupa'nın çeşitli yörelerindeki tarım ve çiftçiliğin teşvik edilmesiyle dilenciliğin önlenebileceği yer almıştır. Adı geçen bu rapor sunuluşundan kısa bir süre sonra 1837 yılında Osmanlıca'ya da çevrilmiştir. Fransa'da dilenci ve başıboş insanların tarıma kaydırılması ve tarım yapılmayan arazinin temizlenerek tarım yapılabilir hale getirilmesi ve bu kimselerin buralarda çalıştırılmasıyla büyük sayılara ulaşmış dilenci ve başıboş kesimin sayısının azaltılabileceği bir çözüm olarak önerilmektedir. Aynı raporda 1829 yılında Fransa'da 75 bin dilenci ve 1 milyon 800 bin yoksul kimsenin bulunduğu, bu sayının Fransa nüfusunun 17'de birini oluşturduğu ve bu tarihten itibaren dilenci ve yoksul sayısının azalmayarak tersine artması nedeniyle hükümetin bile değiştiği yer almaktadır. Zenginlerin yaptığı yardımların çok yetersiz kaldığı, sokak ve köprülerde, deniz kıyılarında, meydanlarda ve kilise çevrelerinde toplanarak, hatta polislerin gözü önünde dilendiği, engellenmesine karşın dilenmeyi sürdürdüğü raporda belirtilmektedir. Ayrıca dilencilerin konduğu binalara yaş ve durumuna bakılmaksızın, sakat ya da sağlam her türlü dilencinin konduğu, yabancı dilencilerin o yöreden uzaklaştırılmasına karşın, yerli dilencilerin çözüm olarak hırsız ve haydutlarla aynı hapishanelere konduğu, ancak bu durumun onların ahlakını büsbütün bozma tehlikesi bulunduğundan, çözüm olarak bu kimselerin çiftçiliğe yönlendirilmesi önerilmektedir. Napolyon tarafından dilenciler için yaptırılmış olan dilenci hanelerden yalnızca 6 tanesinin kalmış olduğu, ıslah etmek amacıyla körük, maden işleme ve sokaklarda zorla çalıştırılmak üzere cezalandırılanların hapsedilmesi için umumi haneler adıyla 19 hapishane kurulduğu ve bu nedenle dilenciliğin ortadan kaldırılmasına çalışıldığı, bu kurumlara konan dilencilerin durumlarından pişman olmadığı, tam tersi her türlü kötülüğü burada öğrendiği açıkça ifade edilen raporda, dilencilerin bunun yerine tarımla uğraşan sömürgelere gönderilerek ahlaki durumlarında gözle görülür bir düzelme olacağı kaydedilmektedir. Boş arazi, bataklık ve çalı ormanlarının tarlalara dönüştürülerek, başlarında bir görevli olmak üzere her dilenciye belli bir iş ve bu iş karşılığı ücret ödenerek, buralarda yeni yeni çiftlikler kurulacak, hem tarımsal artış elde edilecek hem de dilenciliğin önü alınmış olacaktır. İngiltere'de de dilenciliğin önünü alabilmek için bazı önlemler önerilmiştir. Örneğin büyük sanayici ve iş adamları Londra'da toplanarak bir yandan sanayiyi desteklemek, öte yandan yoksulluk vergilerini azaltabilmek için bazı arazilerin düşük ücret ve az bir vergiyle yoksullara işletme olarak verilerek dilenciliğin önüne geçilebileceğini kararlaştırmıştır. Bunun üzerine 1819 yılında İngiltere Parlamentosu'nun yayınladığı bir dizi tavsiye kararıyla her köye ait sahip olduğu arazinin bir kısmını kendi rızalarıyla satın alma ve kiralama yöntemiyle halka yük olan yoksulları düşük ücret karşılığı çalıştıracak işletmelere dönüştürülmesini önermiştir. Umersan adlı bir yerde bir sömürge kurulmuş, bu sömürge tarım yapılacak arazi olarak 18 çiftlik ve 1000 kadar dilenciyi alabilecek büyük binalardan oluşmaktaydı. Aynı şekilde Weinhausen sömürgesinin arazisinin yarıdan fazlasına tarım yapılmakta, 1 milyon 36 bin 151 olan nüfusunun 4 bin 115'i yetim ve ana babasının belli olmadığı kimseler oluştururken 780'i dilencilerden oluşmaktaydı. 16. 17. ve 18. yüzyıl Avrupa'sındaki elverişsiz toplumsal koşullar nedeniyle yukarıdaki örnekleri verildiği gibi yaygın biçimde görülen dilencilik, başta yerel yönetimler olmak üzere zaman içinde güçlenen merkezi devletlerin yakın ilgi göstermesiyle 19. yüzyıl içinde belli oranda hafiflemiş görünmektedir. Bu konuda çeşitli Avrupa ülkelerindeki sosyal yardım uygulamalarına sonraki bölümlerde değinilecektir. Bu önlemler sayesinde dilenciliğin belli oranda hafiflemiş olduğu 19. yüzyıl ortalarına ilişkin bir belgede belirgin şekilde ortaya konmaktadır. 1863 tarihinde yayınlanan Arapça El Cevaib gazetesinde Ahmet Fariz Şidyak Avrupa'daki dilencilikle ilişkili olarak Avrupa'nın gelişmiş uygar ülkelerinde oralarda pek çok hastane ve düşkün evi Maristan bulunduğundan sokaklarda dilenmenin yasak olduğunu, geçimini sağlamaktan yoksun olanlara bu yerlerde kalma hakkı ve izni verildiğini, bu kişiler suçlu, mahkum gibi çalışabilecek durumdaysa buralarda bir takım yararlı işler tutabileceğini, çalışacak durumda değillerse onlara zorlama yapılmadığını, bu gibi yerlerin giderlerini o yörenin halkının ve devletin karşıladığını ve devletin halktan vergi ve damga resmi türünden maddi katkı payı aldığını belirtmektedir. Ahmet Şidyak, dilencilerin sokakta olmamasının bir başka nedenini de el açmaya önlemek olduğunu, Batılıların bu şekilde el açanlara sadaka vermeyi, onları tembelliğe ve başıboşluğa sürükleyeceğini düşündüklerini, Ayrıca dilenmek daha kolay ve rahat olduğu için sanat erbabının sanatlarını bırakarak bir sasani mesleği olan dilenciliği tercih etme durumunda kalacağını ifade etmektedir. Tekin, 1994, sayfa 576-577. Avrupa'nın çeşitli ülkelerinde yukarıda yer verilen kötü toplumsal koşulların önüne geçilebilmesi için 20. yüzyılda gelişecek olan sosyal devlet, sosyal refah, sosyal güvenlik kavramlarının ve uygulamalarının beklenmesi gerekecektir. Orta Çağ ve sonrası Japonya. Körlere yaklaşımda en yapıcı olan erken dönem toplumlarından birisi Japonya'dır. Milattan sonra 8. yüzyılda Ganjin Bajo adlı bir kör Budist kahin Nasa'da bir katan kurmuştur. İmparatoriçenin aralarında bulunduğu yüzlerce Japon bu kurumda çeşitli görevler almıştır. Ülkede Budizmin bu denli yayılması bu dinin devlet dini olmasına önemli bir etki yapmıştır. İnsanca yaklaşımı öne çıkarmakla mağdur durumdaki bütün toplumsal katmanlar için yararlı sonuçlar getirmiştir. 54. İmparator'un oğlu Prens Hitoyaso, milattan sonra 858 yılında kör olmuş, babasıyla birlikte bu şehzade körlüğün yarattığı sorunlarla yakından ilgilenmiştir. Hitoyaso'nun ölümünden sonra bir grup kör Japonya'da körlerin durumunu incelemekle görevlendirilmiştir. Bu körler bir akademi kurmuş ve körler tarafından yapılabilecek çeşitli işleri araştırmıştır. Milattan sonra 870'li yılların başlarında kurulmuş bu akademi, körlerin sistematik eğitimi alanında tarihteki ilk girişim olarak bilinmektedir. Akademide edebiyat, müzik, dini işler ve masaj gibi alanlarda çalışmalar yürütülmüştür. Akademide çalışan kimselerin toplumda saygın bir yeri olmuş, bu kimseler feodal beylerinkine benzer etki ve güce sahip olmuştur. Bu ilk kurumu ilerideki yıllarda çeşitli dereceler verilen diğer akademiler izlemiştir. 9. yüzyılın sonlarında Todo ve Moso Japon körlerini iki sınıfa ayırmıştır. Birinci sınıfta feodal akademiler çerçevesinde çalışan sıradan kimseler toplanırken, ikinci grupta Budist keşişler yer almıştır. Körlerin büyük çoğunluğu kendileri için kurulmuş loncalara üyeydi. Loncaların çalışmaları yasalarla denetlenir ve aynı şekilde hakları yasalarla güvence altına alınırdı. O zamanlarda bile müzik, akapunktur, şampuanlarla tedavi, masaj, körlerin en çok uğraştığı alanlar arasında yer almaktaydı. Sağlık alanında çalışan körler hastalarını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez ziyaret eder ve geldiklerini düdük çalarak belli ederdi. Güçlü bir loncaya bağlı olarak çalışırlardı. Bu loncanın kuruluşu 9. yüzyılın ortalarına dek uzanır. Ülkede körler iyi masörler olarak tanındığına göre kitabın daha önceki bir bölümünde bazı toplumlarda körlerin dokunmasının uğursuzluk getireceği inancının Japonya'da söz konusu olmadığı anlaşılmaktadır. 17. yüzyılın başında körler Japonya'da akupunktur ve masaj alanında tekel hakkı elde etmiştir. Körlere bu uğraşıları öğretmek üzere 4-7 sene arasında değişen yoğun bir eğitim programı geliştirilmiş ve uygulanmıştır. Batı etkisinin artmasıyla akupunktürün önemi azalmış, buna karşın masajın yaygınlığı günümüze kadar sürmüştür. 1875'te yapılan nüfus sayımına göre ülkede yaşayan 33.110.125 kişi içinde 1.015.870 kişi özürlü olarak saptanmıştır. Bunlar arasında 63.759'u erkek, 37.628'i kadın olmak üzere kör ya da ciddi görme bozukluğu olan kimse yaşamaktaydı. Vacit, 1889, sayfa 3, Yıldırım, 1997. Bugün yaklaşık 40 bin kör masörün bulunduğu ülkede bu meslek körlerin en yoğun uğraştığı meslek dalı olma özelliğini korumaktadır. Körtli, 1975, sayfa 89, Japon Braille News dergisi cilt 1. Cezalandırma yöntemi olarak kör etme. Buraya kadarki bölümlerde sık sık çeşitli nedenlerle insanların kör edildiğine değinilmişti. İnsanların bir kişiyi öldürmek yerine neden kör etmeyi seçtiği ve bu acımasız yönteme neden başvurduğunu anlayabilmek için bu yöntemin uygulanışına biraz bakmakta yarar bulunmaktadır. Çok eski zamanlardan beri uygulanmış ceza yöntemleri arasında kulakların, burnun, ellerin, parmakların, ayakların, dilin kesilmesi, dişlerin ve tırnakların sökülmesi gibi vücuda uygulanan cezaların yanı sıra gözlerin kör edilmesi en ağır cezalar olarak uygulanmıştır. Bu yolla kişiye ölümden daha ağır bir ceza verildiği düşünülmüştür. Aynı zamanda işlemiş olduğu suçu bir daha tekrarlayamayacaktır. Kuşkusuz körlüğün ölümden beter bir durum olduğu, kitabın başından bu yana verilen bilgilerle okuyucunun yabancı olmadığı bir düşüncedir. Kör etme cezası çeşitli şekillerde uygulanmıştır. Kişiyi hafifçe kör etmek için kızgın bir demir gözün önünde tutularak korneanın bozulması sağlanmaktadır. Bu durumda genellikle az da olsa bir ışık algısı kalmaktadır. Ne var ki çoğu durumda kör edilmek istenen kimse tam olarak kör edilir. Bunun için başvurulan yöntemler arasında gözün yakılması, keskin bir cisimle tümünün ya da bir parçasının kesilmesi, ezilmesi ya da parmakla dışarı doğru döndürülmesi sayılabilir. Göze sönmemiş kireç dökmek de bir kör etme yöntemi olarak kullanılmıştır. Özellikle bu son yöntem yasal kör etme yöntemi olarak Çin'de Manduruişe Tsing hanedanlığı sırasında 1644 yılında çıkarılan Tatsing Luli adlı kanunda geçmektedir. Cezalandırma yöntemi olarak kör etme çok eski zamanlarda da uygulanmış bir ceza olmalıdır. Çünkü o dönemlerle ilgili az çok tarihsel bilgileri bize kadar ulaştıran mitolojide bu yöntem yer almaktadır. Kaldı ki mevcut hiçbir kaynakta bu saptamaya karşı çıkan herhangi bir ipucuna rastlanmamaktadır. Yazılı tarih döneminden itibaren bu yöntem yeni çağlara kadar yaygın şekilde uygulanmıştır. Kretschmer, 1925, sayfa 107-108. Körlerin tarihi üzerine geniş çalışmalar yapmış olan Kretschmer, 1925, çeşitli nedenlerle kör etme durumlarını ayrıntılı örneklerle çarpıcı şekilde sunmaktadır. Bu olaylardan bazılarını seçerek yeri gelmişken kısa kısa sunmanın yararlı olacağı kanısındayız. Antik dönemlerde savaş kaybeden ordunun tamamının ya da esirlerin bir kısmını kör edilip toplu olarak belli yerlere bırakılmış olduğu bilinmektedir. Herodot'un belirttiğine göre İskitler mahkum ve esirleri kör eder, bu kimseleri inek sağma işlerinde kullanırdı. Hristiyanlığın Roma İmparatorluğu'nun topraklarında gizlice yayıldığı milattan sonraki ilk yüzyıllarda yakalananların gözlerine sönmemiş kireç dökülerek kör edilmesi yaygın bir uygulama olarak görülmektedir. İlk Hristiyanların ulaşılması ya da bulunması neredeyse olanaksız, kilise ve manastırlar inşa etmesi kuşkusuz bir rastlantı değildir. Bu ve buna benzer ağır cezalandırma yöntemlerinin bulunduğuna en canlı kanıtlar, bugün Ürgüp'teki Kapadokya bölgesinde sayıları binleri bulan kayaları oyarak inşa edilmiş gizli kilise ve manastırlar gerçeğinde yaşamaktadır. Milattan sonra 1041 yılında Bizans İmparatoru II. Basilius, Bulgar ordusunu Belazitsa'da yenmiş ve 15 bin askeri esir almıştır. Esirler imparatorun huzuruna getirildiğinde imparator hepsinin kör edilmesine, yalnızca her 100 kişiden birinin bir gözüne dokunulmayarak bu kimselerin arkalarındaki 99 kişiye ülkelerine dönüş yolunda yol göstermelerini emretmiştir. Bu kalabalık kör topluluğu Bulgar kralı Samuil'in önüne getirildiğinde bu dehşet verici manzara karşısında krala inme inmiştir. Yaptığı bu korkunç işten dolayı Bizans İmparatoru Basilius'a Bulgaroktonos, yani Bulgar katili adı takılmıştır. Fatih Wilhelm adıyla bilinen Kral Wilhelm 1074 yılında şimdiki İngiltere topraklarındaki Cambridge yakınlarında pek çok Norman ve Saksonyalı soyluyu ve peş peşe kazandığı savaşlarda esir düşenleri kör ettirmiştir. İngiliz Kralı 1. Richard ile Fransa Kralı Philip arasında geçen savaşlarda her iki taraftan çok sayıda esir kör edilmiştir. Friedrich Barbarossa aynı uygulamayı İtalya'daki Milano kentini işgal ettiğinde gerçekleştirmiştir. Zorbalığın hüküm sürdüğü dönemlerde sokak hırsızlarının kör edildiğine de rastlanmaktadır. Hatta bu gibi durumlar şarkılara bile girmiştir. Rusya'da korkunç Ivan, Moskova'da çok güzel bir kilise inşa eden mimarın gözünü bir başka yerde aynı güzellikte bir başka kilise yapamasın diye kör ettirmiştir. 18. yüzyılda bir İran şahı fethedilen bir kent halkının tamamının ya öldürülmesini ya da kör edilmesini emretmiştir. Doğu bilimleri uzmanı Profesör H. Wembury, Tataristan'da mahkumların hunharca kör edilerek cezalandırıldığına ilişkin 1863 tarihinde bir ceza mahkemesi belgesinden söz etmektedir. Kör etme durumları taht kavgaları ve saray entrikaları sırasında da yaygın şekilde başvurulan bir saf dışı bırakma yöntemi olmuştur. Bu şekildeki birkaç örneğe yer verelim. Belisar ünlü Bizans imparatoru 1. Justinianus zamanında yaşamış ünlü bir komutandır. Perslere, Vandallara ve Hunlara karşı yapılan savaşlarda komutanlık yapmış, kaybedilen pek çok toprak parçasını, hatta 559 yılında Konstantinopolis'i yani İstanbul, Hunlardan geri almışken, imparatorun güvenini kaybederek gözlerine mil çekilmiş ve tüm mallarına el konmuştur. Orta çağda pek çok halk arasında Belisar kör dilenci olarak anlatılmıştır. Bizans imparatoru olan Konstantin daha küçük yaştadır ve devleti annesi Irene Michelle Forus yönetmektedir. Konstantin büyüyerek annesinin bu yetkilerini elinden almaya kalkınca, İrene Konstantin'in amcalarından birinin gözlerini oydurmuş, diğer dördünün dillerini kestirmiş, öz oğlunu zindana attırmış, bununla da yetinmeyerek 797 yılında oğlunun gözlerini kör ettirmiştir. Talihsiz Konstantin dünyaya gözlerini açtığı salonda kör edilmiştir. Bizans İmparatoru Romanus Diogenes 1071 yılında Sultan Alparslan komutasındaki Selçuklu ordusuyla yaptığı Malazgirt Savaşı'na yenilince Zahra denen yerde Türklere esir düşmüştür. Bunun üzerine oğlu Konstantinopolis'te yani İstanbul imparator ilan edilmiştir. Diogenes Alparslan ile yaptığı barış anlaşmasından sonra serbest bırakılınca tahttan indirilmiş olduğu için kendisinden yeniden tahta talip olmaması ve bunun yerine bir manastıra girerek ömrünü bu şekilde huzur içinde geçirmesi istenmiştir. Bunun üzerine keşiş kılığında ve ordusunun geri kalan unsurlarının başında Bizans'a dönüş yolculuğuna başlamıştır. O sırada taht kavgaları sürmüş ve Bizans'a hakim olan Johannes Dukas'a geri dönüş yolundaki Diogenes'in kör edilmesini emretmiştir. Bu kararın altında sonuçları itibariyle Anadolu'nun kapılarını Türklere açan stratejik bir savaşı kaybetmiş olmanın ağır bir cezasıyla birlikte yeni imparatorun tahtını güvenceye alma düşüncesinin yattığı kuşkusuzdur. Bu emir hunharca uygulanmış, imparatorun yaraları bile sarılmadan sürüklenerek Proto adasına götürülmüştür. Bunun üzerine imparator çok yaşamamış ve aynı yıl bu adada ölmüştür. İzak II. Angelus, 1185 yılında Bizans tahtına çıkmıştır. Şatafatlı ve zulüm dolu bir yönetimden sonra kardeşi 3. Alexius tarafından kör edilmiş ve ömür boyu kalmak üzere zindana atılmıştır. 4. Haçlı Seferi sırasında itibarı iade edilmiş ve oğlu Alexius tahta çıkarılmıştır. Bizans'ta Johann 4. Laskaris adında bir imparator 1258 yılında daha çocuk yaştayken tahta geçirilmiştir. 1261 yılında Mihail Paleologos tarafından tahttan indirilmiş ve kör edilmiştir. 25 yıl zindanda kaldıktan sonra ölmüştür. Andronikos 4. Paleologos babası 5. Johannes tahttan indirilmiş olduğuna inanmaktadır ve babasına bu nedenle diş bilemektedir. Arkadaşı olan Osmanlı Sultanı 1. Murat'ın oğlu Sanchi ile 1375 yılında babalarını tahttan uzaklaştırmak üzere sözleşmiş ve bu konuda birbirine yardım etmeye söz vermiştir. Durumu öğrenen Bizans imparatoru kendi oğlunu kör ettirmiş ve zindana attırmıştır. Daha sonra zindandan kaçırılarak özgürlüğüne kavuşturulmuş, Osmanlılar ile bir anlaşma yaparak belli bir toprak parçasının hükümdarı olmuştur. Bu olay ülkemizde filmlere de konu olmuş, Osmanlı-Bizans ilişkilerini öne çıkaran oldukça ilginç bir olay olarak tarihe geçmiştir. Tunus kralı Muleases oğlu Amida tahttan indirilmiş ve kör edilmiştir. Bunun üzerine kral, Alman kralı 5. Karl'dan yardım istemiştir. 5. Karl, Sicilya adasında yerleşmesini sağlamış ve Muleases yaşamının geri kalan kısmını bilimsel çalışmalarla geçirmiştir. Büyük Rus prensi 2. Vasili, 1425-1462, sahip olduğu yetkilere göz diktiğini düşündüğü aynı adı taşıyan erkek kuzenini kör ettirmiştir. Ne var ki kendisi 1446 yılında bu kez Demetrius Şemjaka tarafından tahttan indirilmiş ve kör edilmiştir. Katolik Ferdinand ve Isabella İspanya'daki Endülüs varlığına 1490 yılında son vermiş, Mauri kralı Afrika'dan karşı bir harekat başlatınca bu kez kralı yakalatarak vahşice kör ettirmişlerdir. Bununla da yetinmeyerek eteğine bir kağıt astırarak halk arasında dolaştırmışlardır. Kağıdın üzerine şunlar yazmaktaydı: "Bu gördüğünüz talihsiz Endülüs hükümdarıdır." İran Şahı Abbas ile 1586-1628 ilgili olarak ünlü Alman şair ve yazarı Goethe, Pietro della Valle adlı notlar ve denemeler şeklindeki eserinde şunları yazmaktadır: "Çocuklarından ve torunlarından kuşkulanılmasına çalışılmış ve bu konuda başarıya ulaşılmıştır. Bunlardan birisi suçsuz yere öldürülmüş, diğeri yarı suçlu bulunarak kör edilmiştir. Kör edilen şöyle söylemiştir: benden ışığı değil imparatorluğu çaldın." İran Şahı Nadir 1743 yılında en büyük oğlu Rega Conni'yi kör ettirmiştir. Kreçmer 1925 sayfa 140-157. 19. yüzyılda yaşamış ünlü Fransız yazarı Jules Verne, Tatar Hanı Feofar'ın Rus çarının gönderdiği Mihail Strogoff'un gözünün önüne kızgın bir demirin ucunu değdirerek kör ettirdiğini yazmaktadır. Körler Okulu emekli öğretmenlerinden Kazım Bozkurt, Rusların Kırım'ı işgal ettiği 1783 yılında Kırım Hanı olan Şahin Giray ile ilgili şu olayı nakletmektedir: Kırım uzun yıllar Osmanlı İmparatorluğu ile Rus Çarlığı arasında güç dengesine stratejik bir rol oynamıştır. Sözü edilen yıllarda Kırım Hanı olan Şahin Giray Ruslara yakınlığı ile dikkat çekmiş, Kırım'ın Rusya'ya bağlanması ve Osmanlıların Karadeniz'e atılması için çaba göstermiştir. Bu çabalarına karşılık olarak Rusya tarafından ödüllendirilmiş ve kendisine maaş bile bağlanmıştır. Ancak Kırım'ı bir daha eski haline dönmeyecek şekilde işgale karar veren Rusların, Şahin Giray'a ihtiyaçları kalmayınca gözlerini kör ettirerek Osmanlı sınırına bırakmışlardır. Yukarıda sözü edilen Kırım Hanlığı ile ilgili iki ayrı kaynak tarafından nakledilen isimlerde benzerlik bulunmamaktadır. Ne var ki tarihsel benzerlik ve olayın gerçekleştiriliş biçimi, bize her iki şekilde nakledilen olayın aynı olay olduğu izlenimini vermektedir. Ayrıca yazar Orhan Pamuk, Benim Adım Kırmızı adlı romanında, sultanlar tarafından kör edilen ya da çeşitli nedenlerle kendini kör eden Doğu'nun, eski resim sanat ustaları nakkaşların öykülerine yer vermektedir. Pamuk, 1998. 7. Bölüm: Türk ve İslam topluluklarında körler ve körlük. Türk topluluklarında özürlüler ve körler. Milattan önce 5000'li yıllara kadar Orta Asya'da yaşayan Türkler, yaşadığı yerlerin yavaş yavaş çölleşmesiyle göç etmeye başlamıştır. Uzun ve yavaş gerçekleşen bu göç süreciyle çeşitli kollara ve boylara bölünen Türk toplulukları, geniş bir coğrafyaya yayılmış olmakla birlikte büyük bir bölümü Asya kıtasında yaşamaktadır. Yazılı tarihin başladığı milattan önce 4000 yıllarında hala çoğunluğu Orta Asya ve ona yakın yörelerde yaşamakta olan Türk topluluklarında körlere ve özürlülere nasıl davranıldığına ilişkin bilgi bulunmamaktadır. Genel olarak göçebe halinde yaşayan ve yazılı tarihe geç bir tarihte geçen Türk topluluklarının özürlülere ve körlere olan yaklaşımını gösteren yakın tarihlere kadar pek fazla bilginin bulunmadığı bir gerçektir. Ne var ki Türklerin tarihin başlangıcından yakın zamanlara kadar özürlülere ve körlere gösterilen yaklaşımın ve davranışını çıkarabilmek için kitabın başından bu yana verilen bilgiler ışığında şu saptamaları yapmak mümkündür. 1. French'in görüşünün tersine Coty ve diğerleri ilkel topluluklarda özürlülerin yok edilmesinin bir kural olmadığını ortaya koymuştur. Bu konuya ilişkin Coty ve diğerlerinin özellikle bazı Kızılderili ve Afrika'da yaşayan kabileler arasında yapılan araştırmalar, kitabın ilkel topluluklarla ilgili bölümünde ayrıntılı olarak sunulmuştu. Binlerce yıldan beri süre gelen sözlü gelenek içinde Türk topluluklarında, örneğin Germen topluluklarında olduğu gibi, babanın hangi çocuğun yaşayıp hangisini yaşatılmayacağına karar vermesi ya da bazı Kızılderili ve Afrika kabilelerinde özürlü doğan çocukları öldürerek etini yeme gibi geleneklere rastlanmamaktadır. Çin ve Hint kültürleri de sürekli etkileşim içinde bulunan Türk topluluklarında özürlülere ve körlere genel olarak bu kültürlerdeki yaklaşıma benzer bir yaklaşımın gösterilmiş olabileceği mantığa uygun gelmektedir. Bu nedenle ilkel göçebe Türk topluluklarında insanlara yük olabilecek şekilde özürlü doğmuş çocuklar bir yerden bir yere göç ediş sırasında istemeye istemeye geride bırakılmış olabilir. 2. Yine ilkel toplumların özürlülere yaklaşımının incelendiği bölümde körlere ve özürlülere belli bir ilkel toplulukta nasıl yaklaşıldığına ilişkin bilgi bulunmuyorsa, bu topluluğun ihtiyar, çocuk ve hastalarına gösterdiği yaklaşımın özürlü bireylerine gösterilen yaklaşıma yakın olabileceğine değinilmiştir. İlkel topluluklarda özürlü bireyler de genel olarak topluluğun yaşlara, çocuklara ve hastalara gösterdiği yaklaşıma benzer bir yaklaşım görmüştür. Bu çıkarsamayı eski Türk topluluklarına uygulayacak olursak şöyle bir değerlendirme yapmak mümkündür. Türk geleneğinde yaşlılara ata diye hitap edilir. Onlara toplumda saygın bir yer verilerek akıl ve deneyimlerinden yararlanılmaya çalışılır. Dede Korkut hikayelerinde eski Türk geleneklerinin bu şekildeki yansımaları çokça geçmektedir. Kırgızlarda avcıların ilk avladıkları hayvanın etini yolda rastlanan ilk ihtiyara vermeleri bir gelenektir. Bu davranış bir yanıyla kendisi ava çıkamayacak kadar yaşlı bir kimseye avın en azından bir parça tattırılması anlamına gelirken, diğer yandan bir toplumsal dayanışma örneği olarak oldukça anlamlıdır. Çeşitli dinlere bağlı Türk topluluklarında çocuklar toplumun en değerli varlığı olarak görüle gelmiştir. Bu gerçeklere bakarak farklı coğrafyalarda ve farklı dinlere inanan Türk topluluklarında özürlü ve körlere daha elverişli bir yaklaşımın gösterilmiş olduğu sonucu çıkarılabilir. 3. Topluluk üyelerinin kendi arasında çok çeşitli nedenler ve şekillerde gerçekleşen toplumsal dayanışma biçimi, bu topluluklarda özürlülere ve körlere gösterilmesi muhtemel davranış biçimi hakkında fikir vermektedir. Toplumsal dayanışma açısından ele alındığında uzun bir tarihe, geniş bir coğrafyaya, farklı din ve geleneğe bağlı Türk toplulukları içinde toplumsal dayanışmanın güçlü olduğu görülmektedir. Bu tür topluluklarda rastlanan toplumsal dayanışma örnekleri, geleneklerin kısa zamanda değişmemesi nedeniyle kökleri çok gerilere giden bazı toplumsal davranış biçimlerini gösterilmesi bakımından son derece önemlidir. Bu bağlamda çeşitli Türk topluluklarından yardımlaşma biçimlerine ilişkin örnekler vererek konuya biraz daha açıklık getirilmesi mümkündür. Konukseverlik ve yardımlaşma coğrafya ve gelişmişlik farklarına bakılmaksızın çeşitli Türk topluluklarında ortak olarak bugün bile yaşayan özellikler arasındadır. Sibirya'daki bazı Türk topluluklarına misafir gelen birisi toplumun bütün olanaklarından sanki o toplumun ya da ailenin gerçek bir üyesiymiş gibi yararlanma hakkına sahiptir. Yakutlar, Kırgızlar ve Orta Asya'da yaşayan diğer Türk toplulukları gelen misafiri maddi ve manevi yönden ağırlama usulünü neredeyse geleneklere dayanan bir hukuk kurumu haline getirmiş, kesin kurallara bağlamıştır. Buna göre misafirin ağırlanmasında toplumun yerine getirmesinin zorunlu olduğu kurallar bulunmaktadır. Bu kurallara uymayanlar yine gelenek ve göreneklere göre belirlenmiş cezalara çarptırılmaktadır. Türk toplulukları içinde gösterilen toplumsal yardımlaşma ve muhtaçlara yardım edilmesi, çeşit bakımından en zengin ve insancıl duyguların en yoğun tezahür ettiği bir özellik olarak ortaya çıkmaktadır. Yakutlarda felakete uğrayan kişilere koşullar ne olursa olsun yardım etme zorunluluğu vardır. Yardımın ne şekilde yapılacağı gelenekle belirlenmiştir. Azeriler arasında yaygın olan damazlık yani tamızlık uygulaması, Yakutlarda rastlanan felakete uğramış kişilere tüm toplumun el birliğiyle yardım etmesi en güzel dayanışma örnekleridir. Damazlık yöntemi hayvan sürüsü oluşturmak, hayvan beslemek ve yetiştirmek isteyenlere yapılan toplumun gösterdiği güzel bir dayanışma örneği olarak, tanımadığı bir kimseye yardım etmenin, tanımadığı bir kimseden yardım görmenin son derece ilginç bir tarzıdır. Yine Azeri ve Yakutlar arasında gelişme ortamı bulmuş yardımlaşma şekillerinden birisi, evlenecek kızlara ve yeni evlilere toplum tarafından yapılan yardımdır. Azeri Türklerinde ölen bir kimsenin akrabalarına toplum tarafından yardım edilmesi de bir kural olarak gelişmiştir. Kırgızlarda dila ve yurtçuluk adını verdikleri yardımlaşma biçimleri, en yaygın uygulanan toplumsal yardımlaşma yöntemleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dila uygulamasında yangın, meskenin yağmalanması gibi durumlarda yardım etme zorunluluğu, kendi ailesine, akrabalarına ve yakın dostlarına düşerken, yurtçuluk geleneğinde benzer durumlarda yardım etme yükümlülüğü tüm topluma aittir. Anadolu Türklerinde en yaygın uygulanan toplumsal dayanışma yöntemi imecedir. İmece, Kazan Türklerinde, Yakutlarda, Kara Kırgızlarda farklı şekillerde, ancak özü değişmemiş biçimde uygulanmaktadır. Soyotlarda, Yakutlarda ve bazı Altay boylarında bir kimsenin avladığı kuştan ya da av hayvanından kimi durumlarda başka kimselere de pay vermesi ilkesi benimsenmiştir. Bu amaçla avcının yalnızca uca şeklinde bağırması yeterlidir. Yakutlarda bu yöntem denizde yapılan balık avcılığında da uygulanan bir toplumsal dayanışma örneğidir. Savaş sırasında elde edilen ganimet de ucaya tabidir. Buna ek olarak balık tutmak için gidenler geri dönerken tutulan balıklardan bir kısmını komşulara dağıtmakla yükümlüdür. Vakıflarımız 1941 sayfa 10-13. Türk topluluklarının yaşamı incelenirken göz önünde bulundurulması gereken bir özellik de çeşitli şekillerde kendini gösteren potlaç kültürüdür. Potlaç anlam olarak beslenmek, tüketmek demektir ve birçok antropolog tarafından tek tanrılı dinler öncesi yaşamış toplulukların temel yaşam biçimi olarak gösterilmiştir. Tek tanrılı dinlerin ortaya çıkmasıyla birlikte potlaç yaşam biçiminin gerilediği, öneminin azaldığı dikkat çekmektedir. Tek tanrılı dinlerin bulunduğu yerlerde bu yaşam biçimine ya hiç rastlanmamakta ya da bu dinin izin verdiği ölçüde ve onunla barışık bir şekliyle var olabilmektedir. Her kıtada çeşitli şekillerde görülen potlaç kültürü, günümüzdeki ekonomik olanın toplumsal ve siyasal olanı belirlediği yaşam biçiminin tersine, toplumsal etkinliklerin ekonomik olanı şekillendirmesi ilkesine dayanmaktadır. Marcel Mauss, potlaç yükümlülük ya da armağan topluluğa aittir demektedir. Potlaçın en belirgin iki unsuru vardır. Birincisi zenginlikten kaynaklanan şeref, prestij ve otorite, ikincisi verilen armağanları aynen ya da eşdeğeriyle geri verme, bu yapılmadığı takdirde rezil olunacağı, sahip olunan otoritenin tılsımının bozulacağı, hatta bu zenginliğin kaynağını oluşturan otoritenin yıkılacağı kaygısıdır. Potlaç kültürünün en temel üç eylemi şunlardır. Vermek, kabul etmek ve iade etmektir. Yine de bu üç eylem biçiminin temelini vermek oluşturmaktadır. Topluluğun ileri gelenleri, kendileri, çocukları ya da ölmüş ataları için şölen ya da onlar için bir şeyler vermek zorunluluğunu hissetmektedir. Maddi ve manevi yaşam kesinlikle çıkarlara dayanmış olamaz. Eski Türk topluluklarının belirleyici dini olan şamanlık tipik bir potlaç kültürüdür. Bilindiği gibi şamanlık hem siyasi hem toplumsal bir örgütlenme biçimi olarak karşımıza çıkmaktadır. Anadolu'ya gelen Türk boylarında ve Osmanlılarda potlaçın çeşitli özelliklerine rastlamak mümkündür. Bu nedenle Anadolu'da yoğun karışıklıkların yaşandığı 13. yüzyılda yeni gelen Türk boylarıyla Anadolu'nun yerli halkları benzer potlaç kültür özellikleri sayesinde kaynaşabilmiştir. Adanır 1993. Potlaç kültürü ve eski Türk topluluklarında bu kültürün yaşanış biçimine toplumsal dayanışma bağlamında değindikten sonra eski Türk topluluklarının körler ve özürlülere yaklaşımına dönelim. Eski Çin'de körlerin durumu anlatılırken, Kürt dinin M.Ö. 6. yüzyılda Hun hanedanlığı sırasında diğer körler için yararlı hizmetler yapmış, yüksek düzeyde bir kör devlet görevlisinden söz ettiğine değinilmişti. Türkler ile Çinlilerin sürekli ilişki içinde olduğu, hatta Hun saldırılarının önüne geçebilmek için Çinlilerin ünlü Çin Seddi'ni yaptırdığı göz önüne alınacak olursa, eski Türkler arasında da körlere yaklaşımın bu alanda daha fazla bilginin bulunduğu Çin'dekine yakın olduğu beklenebilir. Hun İmparatorluğu'nun dağılmasını isteyen milattan sonra 7. yüzyılda tekrar tarih sahnesine çıkan Türkler, yüzyıllardır etkisini sürdürmekte olan Budist kültürü en yüksek düzeyine çıkararak toplumsal dayanışmayı sağlamak amacıyla çeşitli vakıflar kurmuştur. Bu vakıflara ilişkin Uygur alfabesiyle yazılmış belgeler bu dönemin en iyi kanıtları arasında kabul edilmektedir. Bu vakıflar daha çok Budist mabetlerinin, manastırların, medreselerin, insan ve hayvanlar için hastanelerin kurulması amacıyla oluşturulmuştur. Daha çok bu tür kuruluşların inşası ve yönetimine ilişkin bu belgelerin bir kısmında vakıf kurucularının adı yazılıdır ve hatta bu kişilerin renkli birer resmi bulunmaktadır. 8. yüzyılın ortalarından itibaren İslam dinini benimseyen bazı Türk toplulukları bu yeni dinin körlere ve özürlere olan yaklaşımı çerçevesinde hizmet ve yaklaşımı daha da geliştirmiş ve yardım faaliyetini devlet aracılığıyla ve özellikle kurulan çok sayıda vakıftan oluşan bir sosyal örgütlenmeyle çözme yoluna gitmiştir.